Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 5 Mart 2026 tarihinde Küçük Çamlıca Çilehane Camii'nde yapmış olduğu Ramazan özel sohbetini istifadenize sunuyoruz.
Çok muhterem kardeşlerimiz, Allah Teala Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Bu mübarek günlerin berekatıyla ümmet-i Muhammed'e sıhhat, afiyet, huzur ve selametler nasip eylesin. Zalimlerin zulmünden, şerrin şerrinden cümle ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun. Ramazan-ı Şerif'in fezvi ruhaniyeti içinde bir kulluk hayatı yaşayıp, son nefesin bir bayram sabahı olması, cümlemize inşallah lütfü kerimine ihsan ve ikram eylesin. Muhterem kardeşlerimiz, Fetih Suresi'nin 29. ayeti okundu. Orada Cenab-ı Hak, Rasûlullah Efendimiz'le beraberliğinde bulunanlar, hangi zamanda, hangi mekan olursa olun, Rasûlullah Efendimiz'le o beraberliği temin edenler. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Ona Hucurat Suresi'nden 4 ayet okundu. O da Rasûlullah Efendimiz'e olan sadakatte, hürmette, saygıda vesaire bir edebe Cenab-ı Hak davet ediyor. Ondan uzak olanların da aklı olmayanlar olduğunu bildiriyor. Aşağı yukarı sohbetimiz bu minvar üzerinde. Yani Rasûlullah Efendimiz'in hayatın her safhasında bizlere örnek, üsve-i hasene olması, Cenâb-ı Hakk'ın bize çok büyük bir lütfu. Bize en büyük nimet, Cenâb-ı Hak lekat mennallah buyuruyor. Yani Cenâb-ı Hak size ümmete büyük bir lütufta bulunmuştur buyuruyor. Yani Rasûlullah Efendimiz'e ümmet olmakla Cenâb-ı Hak çok büyük bir lütfu bulunmuştur. Onlar âyet-i kerimede insanların âyeti tebliğ ederler, insanların iç âlemlerini, yani gönül âlemini temizlerler. Yani Allah'a yakın bir hale getirirler. Sonra kitap ve hikmeti telakki ettirirler. Cenâb-ı Hak büyük bir lütufta bulunmuştur sizlere buyuruyor. Cenâb-ı Hak ne kadar şükredeceğiz ki az ki, biz 124 bin küsur peygamber içinde en büyük peygamberi meccanen ümmet kıldı. Fakat Rabbimiz, سُمَّلِ سُعَلِ يَوْمِيْزِنْ اَنِ النَّيِمْ verdiğim nimetlerden mutlaka soracaksınız buyuruyor. En büyük nimet, Rasûlullah Efendimiz'e ümmet olmayı, onun ahlakıyla ahlaklanmayı ve sırat-ı müstakîm üzerinde bir ömrünüzü devam ettirebilmek. Her nimet, şükür gerektiği gibi Efendimiz'e ümmet olabilmenin de en büyük bir şükür borcu. Bu borcu ödemenin yolunda başta Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanabilmek, ona benzeyebilmeye çalışmak, iman nimetini tebliğ edebilmek, emri bil maruf ve nehy anil kerri bulunabilmek, Efendimiz'in gönül dokusundan hisseler almaya gayret edebilmek, amel-i salihlerle muhabbetimizin artması ve bu muhabbetin nece bir adab, yani Allah Resulü'nün adabıyla edeplenme. Efendimiz buyuruyor, اَلْمَرُ مَنْ اَحَبَّ ki sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Eshâb-ı kirâm, Efendimiz'in rahliye tedrisinden geçtiler. Bu hususta büyük bir İslam kültürünü telakki ettiler. Batıl düşünce ve inançlara kapılmamak için saatli bir akaid bilgisi elde edildiler. Akaid şart zaruri. İbadet ve amellerin ilahi ölçülere göre hareket edebilmek için ilmihal bilgisi öğrendiler. Allah-u Teâlâ'nın rızasına uygun bir kul olabilmek için de Fahr-ı Kâinat Efendimiz'in hayatının her anını bir gönül hassasıyla bir okuyup idrak ettiler. Örnek olarak aldılar. İnsanlar bir hidayet rehberi olan takdim edilen Kur'an-ı Kerim'i gönlünün bir feyz kaynağı haline getirdiler. Neticede güzel bir hizmet ehli oldular. Bu dünyada Efendimiz'le beraberliğin huzurunu tattılar. Onun bütün arzuları ahiret ve bu huzura erebilmek oldu. O yüzden Efendimiz'in hal beraberliği, fiil beraberliği, ahlak beraberliği içinde olmaya gayret ettiler. İman nimetinin bedelini ödemek için insan olan her yere seferber ettiler. Çin'e, Semerkant'a, Afrika'ya, dünyada insan olan her yere sefer ettiler. Yani bir gölgenin gövde olan sadakat ile Efendimiz'i takip ettiler. Mesela bir misal, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh, Rasûlullah Efendimiz bir çeşmeden su içtiğini gördü. Hemen gidip o çeşmeden su içti. Efendimiz bir ağaç altında gölgelendiğini gördü. Gitti sıra sıra o ağacın zaman zaman gölgelendi. Yine Efendimiz'in mübarek sırtını bir kayaya yaslamış olduğunu gördü. Zaman zaman sırtını o kayaya yasladı. Bir kervanla yolculuk ederken bir yerde kervanı durmuş ve ileride bir tepenin üzerinde bulunan bir ağacın yanına gidip gelmişti. Bu hareketin sebebini sordu. Niye bu ağacına gidip geldin? Dedi ki Resulullah bir gün burada gelince o ağacın altına gelip gitmişti. Yani işte sahibinin gönlü Allah razı olsun muhabbet bu kadar kuvvetliydi. Hikmetini bilsinler veya hikmetini bilmesinler. Efendim yaptığının her ameli yapmanın gayreti içinde oldular. Ona canlı gönülden teslim ve tabi oldular. Bizler de kişi sevdiğiyle beraber el-mer'u men ehabbe hadisin muhtevasına girebilmek için hayatımızın her safhasında Efendimiz'e ne kadar tabi olabilirsek, O'na ne kadar benzeyebilirsek halimiz kalimizle, O'nu o kadar seviyoruz demektir. Resulullah Efendimiz, Kuba'dan Medine'ye giderlerken, bu Rauna Vadisi'nde kıldırmamızda ilk Cuma namazını verdiği hutbede hülasa olarak buyurdu ki, ey insanlar, ölmeden evvel tövbe edin. Yarın diyene helak olur. Buyuruyor. Fakat bize tövbe edin. Cenab-ı Hak tövbeden nasuha buyuruluyor. Fırsat eldeyken sadece ameller işleyin buyuruyor. Efendim kızım Fatıma dedi, bol ameli salih işte. Aksi halde babanın kıyamet günü peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Gizli açık bolca sadaka vermek ve Allah'ı çok zikretmekle aranızı Cenab-ı Hak'la düzeltin buyurdu. Yani demek ki burada Cenab-ı Hak güzel bir kul olabilmek, hülasaten bu vasıfların muhtevasıyla yaşayabilmek. Bir kimsenin Cenab-ı Hak ile arasının düzeltilmesinin en güzel yolu Resulullah'a ittibadır. Her halimizi mizan etmektir. Nitekim ayet-i kerimede buyuruluyor, Resulüm, peygamberim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ve Allah sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve merhametlidir. Demek ki Cenab-ı Hak olan yakınlığımız Resulullah Efendimiz'in yakınlığına bağlı. Yine ayette buyuruluyor. Nisa suresi 80. ayetinde men yudir Resul'e fakat et Allah kim Allah razı itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Böylece rıza ve muhabbetin nailiyetin Allah Resulullah Efendimiz'e itaatten geçtiği bildirilmektedir. Hakk'a sevginin yegane miyarı Allah razı tabi olmak, ona bağlılık, onun etrafında bir pervane kesilmektir. Aksi halde iman kemale ermez. Bu itibarla bir kul kendisini Allah'a başka türlü sevdiremez. Kendi Allah'a sevdirmenin kulun da eğer aksi halde olursa bunun yaptıkları fazla bir fayda vermez. O halde hayatımızın gönlünün merkezinde her zaman sallallahu aleyhi ve sellem bulunmalı. Onun için Efendimiz devamlı salavat getirmemi istiyor. Cenab-ı Hak da ona salat edin buyuruyor. Tabii o salavatla salavat getirirken o anki halimizle Resulullah Efendimiz'in halini örnek almamız icap ediyor. Onun emsal örnek şahsiyeti karakterimizin yegane mimarı olmalıdır. Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Beni Rabbim terbiye etti, terbiyemi de pek güzel eyledi. Bu sebeple bir kimse Efendimiz'in terbiyesi altında girdiğinde ilahi terbiyeden nasibini almış olur. Resulullah Efendimiz'in terbiyesi Allah'ın verdiği terbiyedir. Resulullah Efendimiz'in terbiyesi Kur'an-ı Kerim'in terbiyesi. Ennen Resulullah Efendimiz'in terbiyesi bir müminin mümin olabilme keyfiyetidir. Biz de ilahi nebevi, ilah ahlak ile ne kadar ahlaklanabilirsek Efendimiz'e yakınlık nimetini o kadar kazanmış oluruz. Yanımdaki Yemen'de, Yemen'deki yanımda. Efendimiz Yemen'e doğru döndü. Vese Karan'ın olduğu memlekete. Buradan gelen nefes-i rahmaniyi duyuyorum buyurdu. Demek ki muhabbetimiz ne kadar ise o kadar bize bu nefes-i rahmaniye, Efendimiz'in duyduğu nefes-i rahmaniye nail olabiliriz. Bilhassa bu Ramazan-ı Şerif inşallah böyle bir gayretin gönül huzurunda içinde ihya edebilmenin Rabbimize yakın olmamızın nasibi olur inşallah. Resulullah Efendimiz gerçek manada anlayabilmek için onu sırf kitapların satırlarından okumak da mümkün değildir. Onu tanıyabilmek ancak onu haliyle hallenmek, onu ahlakıyla ahlakmak neticede gerçekleşir. İşte sahabinin bu sebeple muhabbeti arttı. Öyle muhabbet arttı ki nefsane arzular bir çocukların oynadığı oyuncak haline geldi. Ya Resulallah sen emret dedi, canım malım her şeyim sana feda olsun dedi. Resulullah'ın ahlakında neler var? En mühim ibadette ruhaniyet var. Demek ki bizden ruhani bir ibadet isteniyor. Muamelatta zarafet var. Mümin zarif insan olacak. Ahlakta nezaket var. Muamelatında bu ahlaki kaideye dikkat edecek. Gönülde letafet var. Gönülde bütün Müslümanları kucaklayacak. Semada nur-i melahat var. Lisanlarında selaset var. Duygularında incelik var. Nazarın derinlik var. Velhâsıl bütün güzellikler o varlık nuruna olan muhabbetten kalplere olan inikâslardır, parıltılardır. Nitekim ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak buyuruyor, andolsun Rasûlullah sizin için Allah'a ahiret gününe kavuşmayı umanlar, vallahi çok çok en güzel bir örnektir. Demek ki bu ayete baktığımız zaman Rasûlullah bize ne kadar örnek, birinci şartı Allah'a kavuşmayı olanlar. Demek Allah rızasında mıyız her halimizde? Aile hayatında, içtimai hayatta, talebe yetiştirmekte, evlatlarımızı Allah'a yetiştirmekte Allah rızasında mıyız? İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar, daima ahiret önümüzde mi? Çünkü Cenâb-ı Hak zerreler, zerre hayırlar, zerre şerler karşımıza çıkacak. Üçüncüsü, Allah'ı çok çok zikredenler, Allah'ı unutmayanlar için Rasûlullah Efendimiz üsve-i hasene güzel bir örnektir Cenâb-ı Hak buyuruyor. Şu hakikattir ki, Rasûlullah üsve-i hasenden emsal örnek hisse almayan bir kalp, Hakk'a güzel bir kul olamaz. Onun şefkat, merhamet, muhabbetle yoğrulmuş hâni saadetlerinden hisse almayan bir ev, gerçek saadet tatmaktan uzaktır. Onun ticaret ahlakından hisse almayan bir tüccar, bir tacir, kul hakkına girmekten kurtulamaz. Onun eğitim terbiyesinden nasiplenmeyen bir kimse, Hakk'ın rıza olduğu güzel bir şahsiyet ve karaktere sahip olamaz. Onun rahmet dolu yüreğinden feyizlenmeyen bir gönül, nezaket ve zarafetten uzak kalır. Onun engin tevazuundan nasiplenmeyen bir kalp, kibrin uçurumlarında helak olmaktan kendini kurtaramaz. Bu sebeple bir mümin hem dünyada hem ukbada ahirette hayatında saadet nail olmak için hayatın her safhasında Resulullah Efendimize benzemeyi ona beraber olmanın gayreti içinde olmalıdır. Hak dostum buyurduğu gibi Allah'a giden yol Resulullah Efendimizin izini adım adım takip etmekten başka her tarafa kapalıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın İslam ile murad ettiği kâmil insan modelini Hazreti Peygamber'in şahsında sergilemiş ve onu bütün bir beşeriyet için örnek bir şahsiyet olarak lütfetmiştir. Allah'ın hayatının her safını kaplayan farik basa ez cümle şöyledir. Birincisi ibadette ruhaniyet. Sahabeden Abdullah Şihr Hazretleri buyuruyor. Bir keresinde Resulullah Efendimizin yanına gitmiştim. Namaz kılıyor. Ağlamaktan dolayı göğsünden kaynayan bir kazan gibi bir ses geliyordu. Burada Cenab-ı Hak bizi de namazda müminler felah buldu, onlar namazı haşir huşu ile kılarlar buyuruyor. Namazın iki yönü var. Bir fıkıh kaideleri var, ikinci kalbi durumu var. Demek ki bir kul namazda ilahi huzurda, Allah'ın huzurunda bulunduğunun idraki içinde namazını ifa edecek. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın namazı kılışıyla alakalı şunları nakletmiştir. Resulullah bizimle konuşur, biz de onunla konuşurduk. Ama namaz vakti gelince sanki bizi tanımıyor gibi bir hale gelir, bütün varlığıyla Cenab-ı Hakk'a yönelirdi. Yine Efendimiz'in talimatı ümmeti Muhammed'e, namazı durduğunda sanki son namazın gibi kıl. Yarın pişman olacağın şeyi söyleme, tamir edemezsin onu. İnsanların elindeki şeylerin ümidini kes, yani muhteris olma. Efendimiz namazları fazları ilave etti. Sünnet, duha, iştirak, evvabin, teheccüd, vudu, sefer, hacet, kürtü, husus namazları. Yani o farzların yanında birçok nafile namazları vardı Efendimiz'in. Cenab-ı Hak varlık âleminde insan anatomisini, insan vücudunu en güzel secde edecek halde halk etmiş ki Rabbine karşı bol bol secde etsin. Kalbin de merhaleler kat etmesi lazım ki kendi yakın olan Rabbine kullukta yaklaşabilsin ki bu sebeple kalp ve beden bir ahenge zaruri. Cenab-ı Hak namazı secde et ve yaklaş buyuruyor. Yani felaha eren kulların namazı huşu ile kıldıklarını haber veriyor. Ve haşûn buyuruyor, huşu ile namaz kılarlar. Huşu ile kılınan bir namaz sayesinde insanın Cenab-ı Hakk'a karşı tevekkül teslimiyeti artar. Bu teslimiyetin ikisi psikolojik rahatsızlıklardan muhafaza olur. Cenab-ı Hak secde ve yaklaş buyuruyor. En büyük tedavi merkezi. Fakat haşûn zaruri, huşu zaruri. Zira o en yüce kuvvete, Cenab-ı Hakk'a teslim olarak kendini adeta ebedi huzurun kollarına bırakmış oluyor. Psikolojik buhranlardan kurtulmanın tek çaresi huşu ile kılınan namaz. Ki o namaz fahşadan, münkerden korur buyuruyor. Yani namaz kılan bir toplumun psikolojiye, zekat veren toplumun sosyolojiye ihtiyacı yoktur. Onun çok daha ötesinde bir huzura kavuşur. Namaz kulu Mevla'ya vuslat değerini götüren ibadet pırlarının en büyük, en ehemmiyetlisidir. Zira namaz, şumul ve muhteva, rütbe bakımından bütün ibadetin zirvesidir, özüdür ve en farz olan, ilk farz olan icretten 1,5 sene evvel namazdır. Namaz, arada Cebrail olmadan Miraç'ta doğrudan doğruya Efendimiz'e tebliğ edilmiştir. Cenab-ı Hak buyuruyor, Resulüm sana vahyeden kitabı oku ve namaz kıl. Muhakkak namaz hayasızlıktan korur. Eğer hayasızlıktan korunmuyorsa, hayatında eğer problemler varsa demek ki o kişinin kıldığı namazda problemler var. Cenab-ı Hak bize telkin ediyor. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani ancak ya Rabbim sana kulluk ederiz, yalnız senden medet bekleriz. Senden yardım bekleriz. Demek ki fert olsun, toplum olsun, devlet olsun. Eğer ne kadar Cenab-ı Hak gibi kulluk halindeysek Cenab-ı Hak'tan o kadar rahmet tecelliler olur. İşte bunu böyle Fahri Raşid'in devri, Ömer bin Abdülaziz devri, Osmanlı ilk asrı bunu bize göstermektedir. Ahirete kaçacak bir yer yok. Yevmizin yekulü insan, yevmizin aynel mefer. İnsan şaşkınlaşır kıyam, kaçacak bir yer var mıdır der. Fakat Cenab-ı Hak dünyada kaçacak bir yer var. Fefuru ilallah buyuruyor, Allah'a koşun buyuruyor. Demek ki şeriatı yaşamak ve yaşatmak. Cenab-ı Hak namazda ilahi huzurda olduğumuz, idraki içinde olmamızı arzu ediyor. Ey Ademoğulları, her sevdiğini güzel elbiseler giyin buyuruyor. Yani insan huzurda olduğunu itinası içinde olacak, pasaklı bir şekilde namazda durmayacak. Nasıl bir dünyevi bir rütbe sahibine giderken şekli şemal insan düzeltiyor. Sen Allah'ı görmüyorsun fakat وَهُمَا كُمَيْنَ مَا كُنْتُمْ nereye gitsin? Allah seninle beraber. Kul onun bir idraki içinde olacak. Onun için huzura edeple çıkacak ve lütufla dönsün. Edeple çıkarsa lütufla döner. Kur'an-ı Kerim Meryem Validemizi 34 yerde zikrediyor. Böyle olduğu halde İsa Aleyhisselam bahsederken Meryem oğlu İsa diye yine bir tatip var. Böyle olduğu halde Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 40. ayet ey Meryem diyor Rabbine ibadet et diyor. Secdeye kapan. Onun huzurunda secde edenlerle beraber sen de secde et buyuruyor. Yani kul olmanın en mühim bir nişanesi namaz. Namaz büyük bir kurtuluş vesilesi. Yine Rebiya bin Kâb Yani Ebu Firas, Rasûlullah Efendimiz'e geceleri su getirirdi. Abdest suyu, Efendimiz'in hacetleri görürdü. Bir gün de Ebu Firas dedi, dünyada ne isterdin? Ben herkese istediğini veriyorum. Arzu ettiğini ikram edeyim. Sen ne ikram edeyim dedi. Dünyevi bir şeyler iste benden dedi. Ebu Firas dedi ki, ya Rasûlullah dedi, ben dünyada senden hiçbir şey istemiyorum dedi. Ahirette seninle beraber olmak istiyorum dedi. Ebu Firas, çok zor şey istedin benden dedi. Düğün bir şeyler ise yok dedi ya Rasûlullah. Ahirette beraber olmak istiyorum dedi. O zaman Ebu Firas dedi, çok çok Allah'a secde ederek bana yardımcı ol buyurdu. Demek ki secdeler o kadar kıymetli. Demek ki Cenab-ı Hak inşallah namazı sevdirmeyi ve huşûlu kılabilmeyi cümlemizi nasip eylesin. Fakat diğer taraftan namaz ihmal edenler, evlatlarımıza küçük yaşta namazı alıştırmazsak sonra o felaket oluyor. Cenab-ı Müddessir Suresi'nde cennete girenler, cehenneme girenlere hayretle sesleniyorlar. Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Peygamber geldi, kitap geldi, her şey ahiret alameti. Siz niçin cehennemliksiniz diyorlar. Onlar da diyorlar, biz diyorlar namaz kılanlardan değildik diyorlar. Hafizan Allah korusun. İkinci, fukara yemek yedirmezdik, biz merhametsizdik diyorlar. Hodgamdık diyorlar. Üçüncüsü, batılı dalanlarla beraberdik. Bugün bu da bir felaket işte, internet maalesef evlatlarımızı batılı dalanlarla beraber ediyor. Ondan sonra ahiret gününde yalanlardan olduk diyor. Tabii kalp kararıyor. Ölüm de geldi, bize geldi, çattı diyor. Yine diğer bir ayet var, Meryem Suresi 59. ayette. Orada salih kişiler, peygamber salih kişiler onları bildiriyor Cenab-ı Hak. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki o salih kişilerden. Bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıkların cezası olarak bunlar gayya, gayya'ya düçar olacaklar. Gayya nedir? Cehennem çukuru, Allah korusun. Yani namazdan uzak kalmak büyük bir tehlike. Nefsin oyuncağı olmaktır bir noktada. Namaz kılan bir toplum madden manen saadetli olur. Nekim asr-ı saadete Medine'den bir doktor geldi, yapacak bir iş bulamadı. Rasûlullah Efendimiz onu hediyeler vererek geriye gönderdi. Seherlerdir ruhun gıdası. İnsanın cismani gelişimi için maddi gıdalara ihtiyaç var. Aynen bunun gibi ruhu inkişafı için manevi gıdalara ihtiyaç var. Ruhun gıdası alabilmenin en bereketli mühim vakitleri ise seherlerdir. Cenab-ı Hak bel müstağfirine bir eshar seherlerde istiğfar et. Cenab-ı Hak tövbe kapılarını açıyor. Yine Cenab-ı Hak sabah akşam Rabbinin ismini zikret diyor. Onu hiçbir zaman unutma diyor. Yani onu unutmazsak çok kolaylaşır işimiz. Ancak onu unuttuğumuz zaman günah işlemeye başlıyoruz. Gıybet ederken besmeleyle başlamıyor. Allah unuttuğu zaman gıybet ediliyor. Yine gecenin bir kısmında ona secde et Cenab-ı Hak buyuruyor. Gecenin uzun bölümünü ona tesbih et buyuruyor. Yine Amr Abese radıyallahu anh diyor ki, bir gün ey Allah'ın Resulü, Allah'a biri diğerinden daha yakın olan saat var mıdır? Yani en yakın saat hangi saattir diyor. Efendimiz, evet, Rabbinin kula en yakın olduğu vakit gecenin son kısmının ortasıdır. Eğer o saatte Allah'ı zikreden kimseden olmaya gücün yeterse ol buyuruyor. Tabi bunu olabilmek için kalbimizin masivadan uzak olması lazım. Yani gece televizyon, internet başında İslami ahlaki değerlerini bağdaşmayan film ve programlarla vakit geçirirlerse maalesef, o zaman tabii gecelerimiz de ona göre olur. Biraz Ramazan geceleri ekran başına takılıp kalma zamanı değil, Rabbimize baş başa kalabilmenin zamanı. En kıymetli vakitleri zayi etmek, manevi bir serveti boş harcamaktır. Yani bir hazinenin üzerinde olup, hazineden farkında olmamaktır. Yani nadide bir pırlantanın çöpe atmaktan daha azin bir kayıptır. O vakitleri kaybetmek. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri vefatından sonra bizzat rüyasında gördü Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ne. Ne haber vardı? Ey diyor, Allah Resulü'nün torunu diyor. O diyor ki, okuduğum ilmi ibareler kenarda kaldı. Keşfi işaretler kenarda kaldı. Bana en çok fayda ve gecenin ortasında kıldığım rekatlar oldu. Onun için teheccüdler çok mühim. Herkes uyurken uyanık bulunmak, Mevla'yı rahmet iklimine girerek mağfiret, muhabbet ve marifet meclisine dahil olan müstesna kullarından olabilmektir. Efendimiz o çöl seferlerinde, uzun seferlerde bile yine o teheccüd namazını terk etmezdi. Yine Efendimiz aman diyor, geceleri kalkmayı ihmal etmeyin. Zaten sonra kalkıyoruz ama kolay şimdi. İş Ramazan'dan sonra devam etmek. Çünkü o sizden önceki sadikin adeti ve Allah'a yakınlık bir nişasettir. Günahlardan alıkoyar. Hatalara kefaret olur. Bedenden dertleri giderir. Farzlardan en fazilet namaz, gece kılınan namazdır. Gecenin öyle bir anı vardır ki, onu yakalayıp da Allah'tan hayırlı bir şey dileyen Müslümana Allah ne dilerse verir. Burada çok mühim. Eğer kişi geceleyin uyanıp, hanımını da uyandırarak birlikte iki rekat namaz kılarlarsa, Allah her ikisinde Allah'ı çok zikreden kullarından yazar. Yine Efendimiz Cebrail bana geldi. Şöyle de şüphüyor ki, müminin şerefi değeri teheccüd namazındadır. Yine ayette buyurulur. İsra Suresi'nde gecenin bir kısmında sana mahsus bir fazladan olarak teheccüd namazı kıl. Kur'an, namaz ve zikirle meşgul ol. Umulur ki Rabbin seni makamı mahmuda eriştirir. Mümin seherleri ihya edip ruhani bir kuvvet kazanacak. Gündüz karşı nefsani ve şeytani uzaklara karşı kalp mukametli olacak. İbrahim Ethem Hazret diyor, gece ibadetine kalkamıyorum, bana bir çare öğret deyince bir kişi, ona İbrahim Ethem Hazretleri, gündüz Allah'a isyan etme ki, yani dedikodu, boş yerlemiş olma ki, geceleri o senin huzurunda bulunsun. Geceleri onun huzurunda bulmak yüce bir şereftir. Günahlar için büyük bir affı için bir nimettir. Günahkârlar böyle bir şerefi kazanamaz. Yine ki namaz çok Cenâb-ı Hak yaklaştıran bir ibadet. Oruç, o da ayrı bir. Oruç da ayrı bir nimet. İnsanın nimetler karşısında şükrünü artırması lazım. Yarım dilim ekmeği, yarım bardak suya muhtaç kalır. Cenâb-ı Hak ne kadar muhtaçız. Nimetlerin kadrini idrak ettirir, kıymetini. Kalbin sabır ve metanetini bileyler. İnsan aziyetini görür. Yoksul, garip ve kimsenin halini yakından anlamaya vesile olur. Makbul bir oruç, bütün uzuvların, bilhassa kalbini iştirak ettiği oruçtur. Allah ile beraberlik şuuru için tutulan bir oruçtur. Yüksek bir takva duygusu, insanı günahlardan, mazhetten, gafletten alıkoyan bir oruçtur. İşte Ramazan-ı Şerif'i titizliği ifa edebilmek, salih ameller hassasiyeti eda edebilmek, onları zayi edecek her türlü gaflet ve kötü hallerden korumaktır. Bu çok mühim. İnsan ibadet eder. Bir Ramazan-ı Şerif geçirir, büyük ecir alır. Hacca gider, büyük ecir alır. Ve bunun yanında bir nakıs bir iş yapar, onu kaybeder gider. Yani bir hacca gitti, faize bulaştı. Vaden yüksek müjdeyi kaybeder. Yine bir kimi çok hayır hasenat yapar. Fakat anneye, babaya karşı isyan ve nankörlük içindedir. Mazhar olduğu mükafatı kaybeder. Yine cemaate devam edin bilgimiz. Eğer bir yetimin kalbini kırdıysa, kazandığı sevapları kaybeder. Keza bir kimse gıybetten sakınmazsa, o da adeta amel defterini sıfırlar. Çünkü yarın sevaplarını verecek. Sevapları biterse, onun günahlarını alacak. Hâsılı, netice olarak ecirlere ve müjdelere vesile güzel ve hayırlı amelleri işlemekle onunla beraber zahirce gafletten de sakınmak lazım. Yani o eciri düşünürken gaflete gelip onu kaybedecek masiyetlerden de kaçınmak lazım. Yoksa yığınla salih ameller eksiğe düşer. Yok hükmünde olur. Artıları kazanırken eksilerden korumamız icap eder. Çünkü bir kimsenin dağlar kadar hayırları ve güzel ameli olsa, kul hakkına dikkat etmesi ahiret müjdesi olur. Diğer taraftan yine sadaka, zekat, infak kulun mesuliyeti gerektirir. Zekat 32 yerde, sadaka 21 yerde, infak 72 yerde zikredilir. Yani toplam 125 yerde geçmektedir. Allah için verebilmek, yaptığımız hayır hasenatlar kazancımızın rotkeni mahiyetindedir. Yani ne kadar hayır hasenat yaparsak, o bizim kazancımızın durumunu gösterir. Yani kulda irade yoktur, irade kazandığın paradadır. Kazandığın para eğer helalse o helale akar. Yok eğer kazandığın parada yanlışlık varsa o yanlış yere akar. Bulanıksa kâh ve kâh böyle akar. Velhâsıl kazandığımız paranın röntgeni onu sarf ettiğimiz yerlerdir. Zekat zaten borcumuz. Cenâb-ı Hak, ya uzu sadakat, tövbeleri Allah kabul eder, sadakaları Allah alır buyuruyor. Yani yaptığım bütün hayır eden, bedeni izlenen, ibadetlerin bunların hepsini Allah Teala'ya sunuyoruz. O şura eda etmemiz zaruri. İnfakta gözetmemiz gereken gönül edebi. Yani Rabbim şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayıp da çok mühim. Ardından başa kalkmayan, her zaman veriyorum gibi. Başı kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimse var ya, işte onların Allah katında mükafatları vardır. Onlar korku, لَا هَوْفٌ وَلَهُمْ وَلَهُمْ يَحْسِنُ Onlar korkmayacaktır, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Yine Cenâb-ı Hak böyle iman edene, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını göçleri içinde harcayan kimse gibi başa kalkma, incitmek için yaptığınız infak sadakını başa çıkartmayın. Bunu bir mafiyet içinde yapacaksın en mühimi. Ya benim fabrikam var, 1000 kişiye ben ekmek veriyorum. Bu çok sakat bir iş. Yani verdiği şeyle bir gösteriş yapıyor. Evet sen ona ekmek parası veriyorsun ama sen ondan iş alıyorsun. Sen ona bedava mı ekmek veriyorsun? Bu çok maalesef vardır. Benim şeyimden şu kadar kişi ekmek yiyor. Nedir bu? Eksiğe düşmesidir. Yani ikram ve ihsanı başa kalkmak, yapılan hayrı boşa gitmesine sebep olur. Ayrıca o da şeydir, Allah'ın bir de gazabına düçar olur. Onun için zekat, hayır, infak, bunu tevazu ve şükür halinde infak etmek icap eder. Yine Efendimiz bu üç kişi vardı ki, kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onu temize çıkarmayacaktır. Onlara acı bir azap vardır. Onlar kimlerdir? Birincisi kibir sahipleri. Elbise kibir, gururla dolu, gururla gururla yürüyenler. İkincisi, yalan, yeminle malını pazarlayanlar, yalan söyleyenler. Üçüncü, verdiğini başa kalkanlar. Hazreti Ali, burada çok iki nimet vardı ki, ben hangisini daha çok sevindirdiğini bilemem. Birinci, bir adamın ihtiyacını karşılayamamı, umarak bana gelmesi, bütün sahibinde benden yardım istemesi. Yani bana hüsnü zanda bulunması, bana itimat etmesi. İkincisi, Allah Teala o gün arzuları benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır. Bir Müslüman sıkıntısı gidermeyi, dünyada altın mülküne sahip olmayı tercih ederim diyor Hazreti Ali. Onun için büyükler çok dikkat ederlerdi. Sadaka, zekat, infak verirlerken zarfın üzerine muhterem şu kişi Mehmet Efendi hediyemizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz yazarlardı. Bu İslam'ın getirdiği bir nezakettir, bir zarafettir. Yine ayete buyuruyor, onlar o takva sahipleri, Allah'a yakınlık için bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Eshâb-ı kirâm darlıkta olanlar da dağa çıktılar, odun kestiler. Çünkü Allah'ın Rahman safından bir hisse almak yahut da çarşıda hammallık yaptı, Allah Resulü'nü koydular. Bollukta olanı bolluğuna göre verdi. Hazreti Ali'nin şu sözü çok manidar. Yapman gereken hayırlı, faydalı işi yarına bırakma. Yarına bırak. Bakarsın yarın, bakın yarın olur fakat sen olmazsın yarın. Sen öbür tarafta olursun. Yapmanı gereken hayırlı, faydalı işi yarına bırakma. Bakarsın yarın olur, sen olmazsın. Beyaz Bistami Hazretleri'ne birisi geldi, ben açım dedi. Olur dedi. Eve gitti, unuttu. Sabahleyin Ravza'ya geldi, baktı adam kenarda vefat etmiş. Çok üzüldü. Kefen aldı vesaire yaptı. Gömün başında durdu. Ertesi gün yakaza halinde mihrabın önünde yaptığın hayır kabul edilmedi. Velhâsıl düşündüğün hayrı hemen yapacaksın, yarına bırakma. Hazreti Ali'nin dediği gibi yarın olur ama sen olmazsın bakarsın yarın. Ondan sonra ben diyor, hemen diyor, birisi hacetli gibi isterse hemen o anda hemen kendisine veririm diyor. Efendimiz kıyamet kopacağını bilsen yarın bir fidan dik buyuruyor. Yine bu haç var. Haç da çok mühim. Mahşerin bir benzerini daha dünyada yaşamak, ölmeden ve ölünün sırrına ermeye vesile olan bir ibadet. Yani fani hayatın son giysisi olan kefene bürünmenin bir misali. refes yok, fısk yok, cidal yok. Yani şehvi arzular, fısk, fucur, münakaşa yok. Velhâsıl bu haç da çok umumi bir yer. Müslümanların birleştiği, Müslüman dertlerine derman oldu. Orada çok hikmetler var. Haç da çok ayrı bir fazilet. Mevlana diyor ki, haçta gafil kalmamak için, hacca gidenler orada diyor, evin diyor, beytin, beytullah'ın sahibini arasınlar diyor. Eğer beytullah'ın sahibini bulabilirlerse, yani kalpte Cenâb-ı Hak'la bir irtibat kurabilirlerse, Cenâb-ı Hak'la beraber olabilirlerse, her yerde o zaman Kâbe'yi bulurlar buyuruyor. Yani haccın ruhuna ve hakikatine ererler buyuruyor. İkinci şey demek ki, birinci şey Efendimiz'in ibadette ruhaniyet. Hep bu bizim ibadetler, namaz, oruç, zekat, hac, buna ruha verilen birer gıda, vitamin. Bu vitaminlerle Cenâb-ı Hak yaklaşma ve masivaya karşı güçlü olabilmek. İkincisi, ikinci dikkat edilen şey, muamelatta zarafet. Müslüman zarif insan olacak. Kaba, sert, haşin insan olmayacak. Efendim yine buyuruyor, ben her mü'mine kendi nefsinden daha ileriyim. Yani bir ananın, babanın şeyinden daha yakın. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç ve yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere de bakmak benim vazifemdir. Nitekim Eshâb-ı Kirâm'dan Ebu Ümâme vefatından evvel Kepçe, Habibe ve Fâle adlı üç kızını Allah Resulü'ne emanet etti. Efendimiz'e himayet sağladı bu yetimlere, ihtiyaçla yakına alakalı olup onların nebevi terbiye altında yetişmesini sağladı. Yine Efendimiz Uhud'da babası şehit olduğu için yetim kalan, ağlayan Bişr'e, ''Ey sevgili yavrum, sen niye ağlıyorsun? Ağlama! Senin baban ben olsam, annen de Ayşe olsa razı olmaz mısın?'' diye teselli etmiş, o yetimin gözyaşlarını dindirmiş, mübarek ellerinin başını sıvazlamıştır. Gerçek sevinç, gerçek saadet, zengin ve fakir, amir memur, hasta bir sadık, küçük ve büyük, herkesin müşterek sevinciyle hasıl olur. İşte bayram da zaten böyle bir sevinçtir. Bayram tatil günü değildir. Kenarda boynu bükük bir yetim varken bir mümin gerçek manada sevinemez. Derken onu sevindirmek için bütün imkan seferber eder. Mevlana Hazretleri diyor ki, Şems bana bir tek şey öğretti ve o her şeyin içinde Allah'a yakınlığını. Eğer Celâlettin dedi, eğer bir üşüyen varsa sen ısınma hakkına sahip değilsin dedi. Ben de biliyorum ya üşüyenler var, ben ısınamıyorum dedi. Ve bu nedir işte bir mümin Rasûlullah Efendimiz'in bir hassasiyetinden bir nasip alabilme. Ayşe Vâlidemiz diyor, ganimetler gelir diyor. Efendim bunları diyor muhtaçlara, gariplere, yalnızlara, bilkeslere dağıtmana huzur bulamaz diyor. Onların dağıtması onların sevinciyle Efendimiz doyardı buyuruyor. Maddi yemeğe ihtiyacı kalmazdı diyor. Bugün maalesef kardeşler, bunu çok dikkat edelim. Bugün batıdan toplumumuza sokulmaya çalışan yılbaşı, sevgililer günü vesaire menfi bir takım günler. Nefsaniyetin, bencilliğin, tüketim çılgınlığının, israf, fısk, fucurun sergilediği gaflet günleri. Anneler günü, babalar günü diye duyguları istismar ederek inanılmaz günler de kapitalist dünyanın mal satma bahaneleri arasında. Hal güzel dinimiz İslam, her günü ve her gece annelerimize, babalarımıza hürmet ve hizmet günü olarak değerlendirmemizi emrediyor. Bir gün değil, her gün. Batı'dan ithal edilen günler içinde hiç yetimler günü yok. Hiç muzdaripler günü yok. Rabbimiz bizden her günü, her gece yetimler, mahrumlar, mikesler, yalnızlar, çaresizler günü olarak değerlendirme istiyor. O kültürün, Batı kültürünün zemininde vahiy ile buluşma yok. Bir egoist ve bencil bir kültür. Bizim kültürüne baktığımız zaman, bir Hazreti Ömer, Zeynel Abidin Hazretleri, geceleri bu matemlerin civarında dolaşırlar. Bir yalnız var mı? Bir kimsesiz var mı? Bir sessiz, bir feryatsız, bir ah var mı? Ramazan-ı Şerif'i bu şuurla ihya etmemiz, ardından bütün sene bu gayretleri yaymamız, bu bereketli günlerine istifade etmenin en güzel şekli olur. Zaten Cenâb-ı Hak, es-sâil-i mahrum buyuruyor. Mahrum şu, fazilet sahibi. İffet sahibi, taaffüf sahibi, kendi hâlini arz edin, sen onu gidip bulacaksın diyor Cenâb-ı Hak. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Kalbin de rakik olacak ki, sen onu simalarından tanıyacaksın. Bu da Müslüm'ün bir ahlakı, bir misal. Adamın bir Abdullah bin Abbas'a, yani Efendimiz'in amcasının oğluna çirkin sözler söyledi. İbn Abbas da Efendimiz'i daha da küçüklüğünde gördü. İbn Abbas da sükût etti. Adam hayret içinde, ey de İbn Abbas dedi, niçin mukabele etmiyorsun dedi. İbn Abbas şu cevabı verdi. Ben de üç haslet var ki, bunlar varken sana ben cevap veremem dedi. Birincisi, Allah'ın kitabından bir ayet okuduğum zaman, keşke bütün insan benim şu ayetten telakki ettiği mana ve hikmeti bilseler diye temenni ederim. Ben sana nasıl cevap vereyim şimdi dedi. İkincisi, Müslüman bir hakimin adaleti tevzi ettiğini duyunca çok sevinirim. Halbuki o hakim hiçbir maddeye alakam yoktur. Fakat sevinirim ki İslam'ın adalet, İslam hukuku oradan tevzi ediliyor diye. Üçüncüsü, Müslümanların beldesine yağmur yağınca çok sevinirim. Halbuki o beldede ne otlayan hayvanım ne de bir arazim vardır. Yani güzel ahlakı yaşamak isteyen bir Müslüman, kardeşinin sevinciyle mutlu olmalı. Onların anlık gafletlerine karşı müsamahkâr davranıp yumuşak bir lisanla ikaz etmelidir. Abdurrahman bin Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sabah namazını kıldı dedi. Sonra bize döndü, oruçlu var mı dedi. Nafile oruç, vacip farz oruç değil. Ebu Bekir Efendi, devam ediyorum dedi, oruçluyum dedi. İkinci içtimai soru sordu. İçinde bugün bir hasta ziyaretinde bulunan var mı dedi. Hazreti Ömer dedi, yar daha gün doğmadı dedi. Daha yerimizden kalkmadık dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, evet ya Resulallah. Ravza'ya giderken Abdurrahman Avf'ın hasta olduğunu duydum, ziyaret ettim, şifa dedim, oradan Ravza'ya sabahında geldim dedi. Üçüncü bir soru soruyor Efendimiz, bugün bir aç doyuran var mı? Yine Hazreti Ömer yarı itirazlı, yarısı daha gün doğmadı, yerimizden kalkmadık. Yine Ebu Bekir'e de evet diyor, Ravza'ya gelirken diyor, oğlumun elinde arpa ekmeği vardı, bir aç insan vardı kenarda, oğlumun elinden ekmeği aldım, o aç insana verdim buyuruyor. Ebu Bekir, sen cennetliksin diyor. Ömer dedi, eyvah vah vah keşke, yok yok diyor Ömer, Allah sana rahmet eylesin diyor. Fakat Ebu Bekir seni geçiyor diyor. Buradan maksat ne? Demek ki niyet, yani niyetimize göre Cenab-ı Hak arzu ettiğimizi tahakkuk ettiriyor. Yani niyetlerimizin halis olması. Onun için Cenâb-ı Hak çok dua etmek lazım. Ya Rabbi, niyetlerimizi kendi rızanla telif eyle diye. Yine bu da ibretli bir hadis. Bu da bir ayrı bir nezaket. Bir Hazreti Hasan radıyallahu anh Kâbe'yi tavaf etti. Makamı İbrahim bir iki rekat namaz kıldı. Sonra yanağını makamı diyor ağlamaya başladı. Ya Rabbi, senin küçük zayıf kulun kapına geldi. Allah'ım aciz hizmetçin kapına geldi. Ya Rabbi dilencin kapına geldi. Sen yoksunun kapına geldi diyor, defalarca tekrarlıyordu. Sonra tavafını yaptı, şeyini kıldı, oradan ayrıldı. Çıktı Kâbe'den, kenarda kuru ekmeği suya batırıp yiyen fakirler gördü. Hemen onların gönlünü almaya koştu. Onlar sevindiler Hazreti Hasan gelince. Hazreti Hasan dedi ki, bunlar dedi sadık olduğu için ben alamam dedi, Ehl-i Beyt olduğum için dedi. Fakat dedi, gelin dedi, bize gidelim dedi. Hepsini aldı, evine götürdü. Hem harçlık verdi, hem doyurdu, hem de üzerine bir takım hediyeler verdi. Nedir bu işte? Bulunan bir Müslümanın hassasiyeti, bir müminin gönül yapısı. Bu Ramazan'da iftar açtırmak da çok mühim. Kim bu oruçta iftar ederse, oruçlu kadar sevap kadar, orucun sevabına hiçbir şey eksilmez buyuruyor. Yine Abdülkadir gelen, ey oğul oruç tut, akşam iftar ederken iftarlık yeni fakirlerle ortak ol. Bunu da işte şeyde görüyoruz, İbrahim aleyhisselam'da görüyoruz. Kendisi misafir beklerdi, misafirle beraber yerdi. Yine diğer bir tarihi bir hadise. Üçüncü Mustafa vardır Osmanlı padişahlarından. Bunu Şeyhülislam Mehmet Efendi konağına iftara gider. Söz esnasında Mehmet Efendi arada size gelmek isterim. Fakat konağına pek uzak der padişah. Emin Efendi der ki nezaket tevazu içinde. Üstü kapalı bir izahda bulunur. Sultanım sayede yakın yerde bir ev tedarik etmek mümkün. Lakin gördüğün şu civarda hani hiçbir de mutfak yok. Padişah sorar, acayip bu evler yemek pişmez mi? Bunun üzerine Mehmet Efendi, mahcup edin ve mahvediniz için sultana şu cevap verir. Sultanım, cümlesinin sabah akşamları fakirhaneden gider. Onun için buradan ayrılmak istemem, uzak da olsa der. Tabi burada o mutfaktan fakirlere dağıtılıyor. Burada ise motosikletlerle zenginleri evler çünkü mutfak yok. Mutfak mahrum evler. Eskiden ocak denirdi. Evinin ise oğlum ocağın tütsün denirdi. Bu malum ocak kayboldu. Velhasıl sizden biriniz kendi nefsinin istediğini mümin kardeşi istemedikçe kâmil mümin olamaz. Demek bir ölçü bu. Yine ayrı bir nezaket, zarafet, incelik, hassasiyet. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettikten sonra Hazreti Ömer onun her gün hizmetini gördü ama bir ihtiyar kadına giderdi. Daha evvel Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ona hizmet ederdi. Bir gün yaşlı kadın hurmayı ağzına aldı. Senin de arkadaşın vardı, o vefat mı etti dedi. Ebu Bekir efendim kastederek. Ömer radıyallahu anh hayret içinde sordu, nereden bildin dedi, vefat ettiğini dedi. Kadını bana dedi, hurma getirin de çekirdeklerini çıkartıp getirirdi. Arkadaşın kemiği çıkartırdı, ben de rahat yerdim buyurdu. Velhâsıl bu bir gönül alma. Molla Camii der ki, Kâbe bünyanı halili azerest, dil nazargâhı celîli ekberest. Kâbe Azeroğlu Halil İbrahim tarafından yapılmıştır. Gönül ise yüce ve büyük Allah'ın nazargâhıdır. Öyle bir gönül al ki sana bir hacca ekber sevabı verirsin. Böyle bir gönlü bulacaksın ama. Onu Hazreti Ömer diz çöker, ağlamaya başlar. Ey Ebu Bekir der, senden sonra gelecek halifeler için takip edilmesi pek zor bir örnek oldu. Yine Efendimiz muazzam bir af deryasıydı. Mekke fethinde tam kısas yapılacak zamanda yapılan zulme karşı efendim af buyurdu. Siz ne mübarek bir kardeşsin dediler. Ve çoğu da Müslüman oldu. Yine şurası da çok mühim. Kalbin kanseri. Hazreti Ayşe buyuruyor. Yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktur Resulullah. Eshabına birinin herhangi bir huzda azıcık bir yalan söz duysa onun tövbe ettiğini öğrenceye kadar kendisini o sahibinden uzak tutar. Fazla görüşmek istemezdi. Yine efendim muamelattaki zarafeti, bu bütün mahlukatı kuşatmıştı. Hayvanların bakımı temiz olsunlar tavsiyelerde bulunur. Bilhassa koyun keçi üzerinde kir ve tozların temizlenmesi isterdi. Kulağından tutarak çeken bir kişiyi gördü. Niçin de boynundan tutmuyorsun dedi. Niye hayvanı zulmediyorsun dedi. Hayvanı bıçağı bileğleyen gördü. Niçin arkada bileğlemiyorsun? Hayvanı kaç sefer öldürmek istiyorsun dedi. Yine Efendimiz sütlerini süzerken tırnaklarını kesin buyurdu. Tırnaklarınız hayvanın memesine batmasın buyurdu. Yine hepsini çekmeyin, hayvanın yavrusunu da bırakın buyurdu. Hep merhamet. Yine hayvan üzerine sohbet edenler gördü. Hayvanlarınızı ona yormadan güzelce binin, kullanmadığınız zaman güzel istirahat ettirin buyurdu. Onlar sizin için bir koltuk kürsü değildir buyurdu. Nice bilinen hayvan vardı ki sırtını binenden daha hayırlıdır. Allah Teala sizden daha çok zikretmektedir. Kanuni Sultan Süleymaniye Camii yaptırırken onun için bir katırlar diyen merkepler taşırken dinlendirilecek ve aç taşıtırılmayacak buyurdu. Ahlaktaki nezaket Efendimiz'de. Efendim muhatabın hatasını onlara yakıştırmadığını hissettirmek üzere bana ne oluyor ki ben böyle görüyorum buyuruyor. Yani sen böyle yapıyorsun değil, ben böyle. Yani galıtı ruhiyet kendine izah ediyor. Fiyat uzak, yani falanca falan falan niye böyle yapıyorsun buyurdu. Niye böyle yapıyor buyurdu. Devam öyle bir nezaketle bir ahlak dersi verirdi. Bir gün Enes malum onu ya babası ya annesi getirdi. Efendimiz bu size hizmet etsin dedi. 10 yaşındaydı Enes, Efendimiz 53 yaşındaydı. Ve 53 yaşındaki bir büyük peygamber nasıl hizmet eder? Fakat Efendimiz nasıl bir terbiye olur? Enes diyor ki, beni de hep takip ederdi diyor. Bana bir iş verir diyor, ben oyuna dalardım diyor. Arkam Enes'cik, seni ben oraya göndermeyeceğim değil mi derdi. Evet ya Resulallah, koşarak giderdim diyor. Bana hiçbir zaman üf demedi. Hep beni muhabbetle terbiye etti. Diyor ki talebesi, tabi Enes hoca oldu. Üstad diyor, sanki diyor, konuşurken diyor Allah Resulüne bakıyorsun diyor. Gözün onu arıyor sanki diyor. Konuşurken diyor, sesin diyor sanki kalbinde o var, ona göre sesinin bir namesi var diyor. Evet diyor, hiç sorma diyor. Öyle bir hasretim ki diyor. Kıyamet günü gideceğim diyor. Ya Resulallah ne oldu? Küçük hizmetçin geldi, benim yanına kabul et diyeceğim diyor. Bir diyor, rüya gördüğümde diyor, onun vefatından sonra bir rüya gördüm, onu görmediğim bir rüya yoktur buyuruyor. Onun bir hasreti içindeyim diyor. Velhâsıl demek ki ne kadar biz Efendimiz'in haliyle hallenmeye gayret edersek o kadar muhabbet artar. Muhabbetin neticesinde adab, Resul haliyle hallenme meydana gelir. Yine çok Efendimiz'den çok ayrı hususiyetler, ayrı bir şey. Gönülde letafet. Bir kismin gönlü, latif bir gönlü olacak. Yani tabiri caizse pamuktan daha yumuşak olacak. Ayet-i Kerim buyuruyor, Allah'ın bir rahmetiyle onlar yumuşak davrandı. Yumuşak konuştun hep, en sert kâfirlerle bile. Sen kaba ve katı yürekli olsaydın hiç bir etrafına dağılıp giderlerdi. Demek ki bizlerin de ne kadar bir İslam'ı yaşarken, yaşatırken ne kadar ince zarif davranırsak o kadar tebliğ etmiş oluruz. Yine Enes diyor ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşinden birini üç gün görmese onu sorardı. Nasıl bir vefa? Bugün vefa, İstanbul'da bir semtin adı kaldı. Rasûlullah din kardeşinden birini üç gün görmese onu sorardı. Uzaktaysa ona adeta dua ederdi. Evinde ziyaret ederdi, hastaya şifa dilerdi. Mü'min, diğer mü'min kardeşlerine daha önce zimmetli olduğun şuurunda olacak. Cenâb-ı Hak, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et buyuruyor. Allah sana ne verdi? Sen memursun. Senin vazifen Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan etmendir. Cabir buyuruyor. Resul yolculukken arkadan yürürdü diyor. Yük çeken zayıflar yardım eder. Onları terkin alırdı, onlara dua ederdi diyor. Bu da bir ibret. Bedevi geldi, daha yeni Müslüman oldu. Mescidin kendilerine küçük abdestini yaptı. Sahabe hemen kızdı, nerede azarlamaya kalktı. Hatta üzerine hücum eder kalktı. Efendim yok diyor adam, kendilerini bırakın dedi. Yapacağını yaptı, yaptı, bitirdi. Bir kova su getirin, kovayı dökün de suyu dedi. Bedevi'ye dedi ki, bak burası mescittir, burası Kur'an kim bu secde eder dedi. Senin bir ihtiyacın olur, bunu dışarıda yaparsın dedi. Olur mu dedi. Çünkü burada secdenin yerdir dedi. Adam dedi ki, ya Resulallah, Allah senden benden ikimizden razı olsun dedi. Bak bunlardan razı olmasın dedi. Ona kızdı ya, yok dedi. Allah onlardan da razı, öyle söyleyecek, onlar senin kardeşin dedi. Velhâsıl güzel bir edeple bir ikaz edebilme. Simâdına nur-i melâhat, yani sihirle surete akseder. Abdullah bin Selam, Yahudilerin hağın başı, Efendimiz'i hicrette bir gösterin de şöyle baktı, süzdü vesaire, bu insan yalan söylemez dedi. Daima siret surete akseder. Hatta bir köle Atlas dedi ki Taif'te, siz kimsiniz, buranın insan benzeyin, siz başkasınız dedi. Ebu Cehil bile dedi, evet dedi, Muhammed dedi, sen dedi, hiç yalan söylemedin ama senin getirdiğini istemiyoruz dedi. Velhâsıl, bir mü'minde okunan bu Fetih Suresi sonunda Rasûl'la beraber olanlar, onlar küffara karşı şiddet, din kardeşine karşı yardım eder, rükû ve secde halinde olur. Allah'tan rahmet, fazilet diler, bin eser-i sucud, onlarda secde alameti vardır. Demek ki siret, surete akseder, siretimiz ne kadarsa suretimiz ona göre olur. Zaten yaratıldığımız zaman tekrar içimizdeki o siretlere göre yaratılacağız. Dünyevi suretimize göre değil. Diğer husus, lisandaki selaset. Yani Ebu Kursafi diyor, ben annem, teyzem Resulullah'a biat etmek için gittik. Dönüşte annem ve teyzem dedi ki bana, yavrum bu zat gibi hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbise daha temiz, sözü daha yumuşak, hiçbirini bilmiyor. Sanki mübarek ağzından bir nur saçılıyordu. Yani bir Müslümanın dili hiçbir zaman gönül kırmayacak, bir kalbi incitmeyecek. Hatta Ramazan'da daha da fazla ehemmiyet gösterecek. Ümit Derda diyor, Ebu Derda bir sözüne muhakkak tebessüm ederdi. Bir gün sordu, niye böyle bir tebessüm? Ben hep dedi, Allah razı olsun, hep tebessüm ederken gördüm dedi. Asla bir kahkaha yoktu efendim, daima tebessüm vardı. Biz nasıl konuşacağız? Nasıl hitap edeceğiz? Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Kavlen selîdâ. Doğru söyle diyor. Bir mümin de yalandan çirkin bir şey olamaz. Başka kavlen kerîmâ diyor. Annene, babana karşı diyor, yaşlanır diyor. Çocuklaşır diyor. Kavlen kerîmâ, ona ikramkâr konuş diyor. Kavlen mağrufâ buyuruyor. Yerinde ve uygun söyle diyor. Yine kavlen beligâ diyor. Belâgatlı konu, tesirli söyle diyor. Kavlen meysûrâ diyor. Hiçbir şey veremiyorsa onun gönlüne sevinç verir birkaç söz söyle diyor. Kavlen leyyinâ, yumuşak söz söyle diyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bizden kaba bir lisan istemiyor. Kaba lisan mümine yakışmıyor. Cenâb-ı Hak bunu bir merkepte misal veriyor, en bedses merkeplerin sesidir buyuruyor. Velhâsıl duygularda derinlik olacak. Nazarlarda derinlik olacak. Bu da çok mühim. Kul daima şu kainat ilahi bir azamet tecellisi. Daima bir tefekkür halinde. İlk ayet "Okra bizim Rabbikellez halak yaratan Rabbin adıyla oku." Ziya Paşa diyor ki, bin derse marif okunur her varakında. Ya Rab, ne güzel mektep olur mektebi âlem. Bu kainat kitabının her yaprağında marifet ilmin binlerce dersi okunur Cenab-ı Hak ilahi azametinin. Ya Rab, bu âlem tefekkür dalarak ibret almak için ne güzel bir mekteptir diyor. Yine ayrı bir Allah dostu, bu cihan âkiller için seyri bedâyı, ilahi azametin tecellisi seyretmek, ahmaklar için yemekte şehvet. Yine Ziya Paşa diyor ki, insana sadakat yaşar, görse de ikrah, yardımcısı doğru olan Hazreti Allah. Yani icbar edilirse daha insan yakışan doğruluktur, kişi dürüstlükten ayrılmazsa onu Allah'tan yardım eder. Yine Ziya Paşa, bu çok mühim ve ibretli bir mısra. Dehrin ne safa var acaba suyun üzerinde? İnsan barıyor hepsini hini seferinde. Yani şu fani canı, gümüş, altın, sahil metanında hiçbir safa yok. Çünkü insan ebedi âlem yolu esasında, yani son nefesi bunların hepsini geride bırakarak tek başına yolculuğa çıkar. En mühim insan yetiştirmek, arkamına bir miras bırakabilmek. Resulullah Efendimiz bu tahsili hesabını 23 yılda adım adım talim etti. Bir insan yetiştirme. İslam en büyük kültür ve medeniyettir. Bu medeniyet sahibi Cenab-ı Hak'tır. Onu inşa eden de Resulullah Efendimiz'dir. Bu medeniyetin ana kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Onda ağaçlar kalem, cümle deryalar mürekkep olarak yazıp bitirmeyecek ilim ve hikmet, marifet mevcut. Yine bu medeniyetin temelinde sünnet-i seniyye var. Kur'an ve sünnet rehberinde o medeniyetin muazzam abidelerine yükselmiş olan müçtehitler, müfessirler, muhaddisler, mutasavvıflar var. Dünyevi icat ve keşifler dahi birçoğunun altında İslam âlimlerinin, seyyah ve mimarlarının imzası var. Evlatlarımızı, yavrularımızı bu kültürden mahrum etmek büyük bir hüsran sebebidir. Hazreti Ali buyurur, diken tohumları ekilen bir tarladan gül desteleri derlenmez. Evlatlarımız yetişirken onları gönül bahçesi neler ekersek, onlardan o duyguların akislerini görürüz. Onları Allah korkusu, merhamet ve takva kazandırırsak, ondan vefa ve teşekkür buluruz yarın. Şu an maneviyattan uzak yetiştirirsek, nefsaniyetini onları kurban etmiş oluruz. Dünya hırsı, acımasızlık, fırsatçılık hislerini aşılırsak, hoyratlık, soğukluk ve kabalıkla karşılaşırız. Evlatlarına en merhametli anne babalar, onları yalnız dünyevi menfaatlerini değil, ebedi istikbalini ve onu kurtarmanın derdi onun anne babalardır. Çocuklar bizden, yavrular Allah'ın emaneti, onları birer cennet yolcusu yetiştirmek bizim en büyük mesuliyetidir. Cenab-ı Hak, ey iman, kendinizi ve ailenin yakıtı insanlar olan cehennem ateşinden koruyun buyuruyor. Bugün maalesef şeytanın malları ortak olduğu bir zamandayız. Yani bugün evladın sırf biyolojik anne baba olmak kâfi değil. Onun ruhunu şeytan emziriyorsa, dimağını ehli küfür besliyorsa, evlat öz kimliğinden uzaklaşıyor, İslam medeniyetine yabancılaşıyorsa, bu merhaleden sonra biyolojik yakının hiçbir kıymeti kalmıyor. Anne baba feryatları bir faydası olmuyor. İşte Cenâb-ı Hak iki tane peygamber karısını misal veriyor. Onlar cehennemlik oluyor. Kocanın peygamber olduğu kâfi gelmedi. Nuh Aleyhisselam'ın dördüncü oğlunu bildiriyor. O senin Nuh, senin neslinden değildi. Onun ameli gayri salihtir. Sakın onun benim neslimdir diyerek yanlışlıkla olma buyuruyor. Bir anne baba, çocuğu ateşli bir hastalığa tutursa sabaha kadar uyumaz. Doktor doktor gezer. Maalesef bugün bir maneviyat fukaralığı başladı. Çocuklarımızın dünyevi istikbalini, ebedi istikbalinden daha önemli görme gafleti dindar aileye sirayet etti. Böyle üniversite imtihanı, anne baba gidiyor, saatlerde kapıda bekliyor. Çocuğum kadar heyecanlıyım diyor. Acaba yapılacak mı, kazanacak mı diye endişe için telaşlanıyor. Peki sen çocuğunun maneviyatı için ne kadar emek verdin? Hangi Kur'an kursunu okuttun? Namaz kılacak kadar düzgün bir kıraati var mı? Evladının dünyada duyduğun endişe ahiret için duyuyor musun? Evladının ahirete hangi tarafa gitmeni arzu ediyorsun? Dünyevi tahsil son nefeste nihayet bulacak, kulluk tahsili insanı ebediyete taşıyacak. Ebediyet yolcusu olacak ahiret tahsili. Onun için maalesef anne ihmal ediyor, dinde annem babalar da orada. Aman diyor, hocam ne olur dua et diyor evladın. Ya sen ne verdin ki, ne bekliyorsun? Tarlayı ne ektin ki, tarladan ne bekliyorsun? Velhâsıl yavrularımız ufak yaşta, küçük yaşlarda inşallah Allah'a kul olmaya, Allah seviyor, Rasûlullah sevgisi, İslam kültürünü tanıtmaya gayret edelim. Ki arkamızdan o zaman bıraktığımız evlat sadaka-i cahiliye olur. Velhâsıl ömür takviminin vadesi meçhul, onun tekrarı da yok, telafisi de yok. Rabbim inşallah hayatımızı ibadet ve taatle ihya eden bir Ramazan-ı Şerif. Son nefesim ebedi bir bayram sabahı eylesin inşallah. Ramazanımız mübarek olsun. Ölme kadir gecesi var mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah bu ibadetlerimizi feyizlerle, artılarla devam edelim. Aman sakın eksilerle inşallah bu ecri kaybetmeyelim inşallah. Allah cümleden razı olsun. Lillahi Teala Fatiha.
Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin 5 Mart 2026 tarihinde Küçük Çamlıca Çilahane Camii'nde yapmış olduğu Ramazan Özel sohbetini dinlediniz.